Ayrım 7.
Uyandığımda çevreme bakındım. Kepenklerin arasından içeri güneş ışığı giriyordu. Büyük dolabı, çıplak duvarları ve iki sandalyeyi gördüm. Kirli sargılarla sarılı bacaklarım yataktan dışarı çıkıyordu. Onları kımıldatmamaya dikkat ediyordum. Susamıştım. Zile uzanıp düğmeye bastım. Kapının açıldığını duyunca baktığımda bir hemşire gördüm. Genç ve güzel görünüyordu. Günaydın dedim. Günaydın deyip yatağın yanına geldi. Doktora ulaşmayı başaramadık. Como Gölü'ne gitmişti. Bir hastanın geleceğini hiç kimse bilmiyordu. Peki senin sorunun neydi? Yaralıyım. Bacaklarımdan ve ayaklarımdan. Bir de başım ağrıyor. Adın ne? Henry. Frederick Henry. Seni yıkayacağım. Ama doktor gelinceye kadar sargılar için bir şey yapamayız. Miss Berkeley burada mı? Hayır. Burada o adda kimse yok. Ben geldiğimde ağlayan kadın kimdi? Hemşire güldü. Mrs. Walker o. Gece nöbeti onundu, uyuyordu. Hiç kimseyi beklemiyordu ki. Biz konuşurken hemşire beni soyuyordu. Üzerimde sargılardan başka hiçbir şey kalmayınca çok yumuşak ve hafif hareketlerle beni yıkadı. Yıkanmak çok iyi gelmişti. Başımda da bir sargı vardı. Onun da kenarlarını yıkadı. Nerede yaralandın? Plava'nın kuzeyinde, Isonzo'da. Neresi orası? Gorizia'nın kuzeyi. Bu yerlerden hiçbirinin onun için bir anlamı olmadığını görebiliyordum. Çok fazla ağrım var mı? Hayır, şimdi çok yok. Ağzıma bir derece koydu. İtalyanlar kolun altına koyuyorlar dedim. Konuşma. Dereceyi çıkarıp okudu, sonra silkeledi. Derecem kaçmış, senin bunu bilmemen gerekiyor. Söyle kaçtı? Neredeyse normaldi. Hiç ateşim olmaz benim, bacaklarım da eski demirlerle dolu. Ne demek istiyorsun? Bacaklarım havan topu parçalarıyla, eski vidalarla, yatak yaylarıyla ve buna benzer şeylerle dolu. Başını sallayıp gülümsedi. Eğer bacaklarında yabancı cisimler olsaydı iltihap yaparlardı. O zaman ateşin olurdu. Peki dedim, neler olduğunu göreceğiz. Odadan dışarı çıktı ve sabahın erken saatlerinde gördüğüm yaşlı hemşire ile birlikte geri geldi. İkisi birlikte ben içinde yatarken yatağı düzelttiler. Bu benim için yeni ve hayranlık verici bir işlemdi. Buranın sorumlusu kim? Miss Van Kamp'ın. Kaç hemşire var burada? Yalnızca ikimiz. Başkaları gelmeyecek mi? Birkaç hemşire daha geliyor. Ne zaman burada olurlar? Bilmiyorum. Hasta bir delikanlıdan beklenmeyecek kadar çok soru soruyorsun. Ben hasta değilim dedim. Yaralıyım. Yatağı yapmayı bitirmişlerdi. Altımda temiz, düzgün bir çarşaf ve üzerimde başka bir çarşafla yatıyordum. Mrs. Walker dışarı çıkıp bir pijama ceketiyle geri geldi. Bunu bana giydirdiklerinde kendimi çok temiz ve giyimli hissettim. Bana karşı çok iyisiniz dedim. Miss Chase adındaki hemşire kıkırdadı. Biraz su içebilir miyim diye sordum. Elbette, sonra da kahvaltı edebilirsin. Kahvaltı istemiyorum, lütfen kepenkleri açabilir misiniz? Oda loştu. Kepenkler açılınca içeri parlak güneş ışığı doldu. Dışarıda bir balkon ve bunun ötesinde evlerin kiremit çatıları ve bacaları görünüyordu. Kiremit çatıların üzerine baktığımda beyaz bulutları ve gökyüzünün çok mavi olduğunu gördüm. Öteki hemşirelerin ne zaman geleceğini bilmiyor musunuz? Niye ki? Sana iyi bakmıyor muyuz? Çok iyisiniz. Lazımlık kullanmak ister miydin? Deneyebilirim. Yerimde doğrulmama yardımcı oldular ama bir işe yaramadı. Sonra yeniden yatıp açık kapılardan balkona baktım. Doktor ne zaman gelir? Geri döndüğünde Como Gölü'ne telefon etmeye çalıştık onu bulmak için. Başka doktor yok mu? Hastanenin doktoru o. Miss Chase bir sürahi su ve bardak getirdi. 3 bardak su içtim. Beni bırakıp gittiklerinde bir süre pencereden dışarı baktım. Sonra yeniden uyudum. Uyandığımda biraz yemek yedim. Öğleden sonra başhemşire Miss Van Kamp'ın beni görmeye geldi. Benden hiç hoşlanmadı. Ben de ondan hoşlanmadım. Ufak tefek, titiz, kuşkulu ve konumuna göre fazla iyiydi. Pek çok soru sordu. İtalyanlarla birlikte olmamın nedense utandırıcı bir şey olduğunu düşünüyor gibi görünüyordu. Yemeklerin yanında şarap içebilir miyim diye sordum ona. Yalnızca doktor içebileceğinizi söylerse. O gelene kadar içemez miyim? Kesinlikle hayır. Eninde sonunda gelmesini bekliyorsunuz değil mi? Como Gölü'ne telefon ettik onu bulmak için. Dışarı çıktığında Miss Chase geri geldi. Niçin Miss Van Kamp'ına kaba davrandın diye sordu bana. Çok ustaca bir şeyler yaptıktan sonra. Öyle olmak istememiştim ama öyle burnu havadaydı ki. O da senin buyurgan ve kaba olduğunu söyledi. Öyle değildim. Ama doktor olmayan bir hastane nasıl oluyor? Geliyor. Onu bulmak için Como Gölü'ne telefon ettiler. Ne yapıyor orada, yüzüyor mu? Hayır, orada bir kliniği var. Niçin başka bir doktor getirmiyorlar? Şşt şşt, iyi bir çocuk ol da o da gelsin. Kapıcıyı çağırttım. Geldiğinde ondan şarapçı dükkanından bana bir şişe Cinzano, bir Chianti ve akşam gazetelerini almasını istedim. Bunları İtalyanca söylemiştim. Söylediklerimi dinleyip gitti. Getirdiklerini gazeteye sarmıştı. Gazeteleri açınca tıpaları açmasını ve şarap ve vermutu yatağın altına koymasını istedim. Beni kendi başıma bırakmışlardı. Yatağa uzanıp bir süre gazetelerden cephe haberlerini, ölen subayların ve aldıkları madalyaların listelerini okudum. Sonra yatağın yanına yere uzandım. Cinzano şişelerini alıp karnımın üzerine koyunca karnımda serin camı hissettim. Ufak yudumlar alırken arada şişeyi karnımın üzerinde tutup karnımda halkalar yapıyordum. Dışarıda kasabanın çatılarının üzerinde havanın karardığını görüyordum. Döne döne uçan kırlangıçları, çatıların üzerinde uçuşan gece şahinlerini seyrederek Cinzano içtim. Miss Chase içinde çırpılmış yumurta olan bir bardak getirdi. O içeri girince vermut şişesini yatağın öteki yanına koydum. Miss Van Kamp'ın içine biraz da şeri koydurdu dedi. Ona kaba davranmamalısın. Genç değil ve bu hastane onun için çok büyük bir sorumluluk. Mrs. Walker çok yaşlı ve hiçbir işine yaramıyor. Harika bir kadın o dedim. Ona çok teşekkür ederim. Hemen yemeğini getireyim. Sorun değil dedim, aç değilim. Tepsiyi getirip yatağın yanındaki masaya koyunca ona teşekkür edip biraz yemek yedim. Dışarısı karanlık olmuştu. Gökyüzünde dolaşan projektör ışıklarını görebiliyordum. Bir süre bunları seyrettikten sonra uyudum. Çok ağır uyumuşum. Yalnızca bir kere ter içinde ve korkuyla uyandım. Sonra yeniden uykuya daldım. Gördüğüm düşten kaçmaya çalışıyordum. Hava aydınlanmadan çok önce uyanmıştım. Dışarıda horozların öttüğünü duyuyordum. Hava aydınlanana kadar uyanık kaldım. Yorgundum. Dışarısı tam aydınlanır aydınlanmaz yeniden uykuya daldım. Bölüm 14. Uyandığımda içeri parlak güneş ışığı dolmuştu. Cepheye geri döndüğümü düşünüp yatakta gerindim. Bacaklarım canımı yakmıştı. Kafamı kaldırıp onlara baktım. Hala kirli sargılarla sarılıydılar. Onları görünce nerede olduğumu anlamıştım. Zil kordonuna uzanıp düğmeye bastım. Koridorun aşağılarından vızıldadığını, arkasından da birinin koridor boyunca kauçuk altlı ayakkabılarla geldiğini duydum. Gelen Miss Chase'di. Parlak güneş ışığında biraz daha yaşlı ve daha az güzel görünüyordu. Günaydın dedi. İyi bir gece geçirdin mi? Evet, teşekkürler, çok rahattım dedim. Bir berber gelebilir mi bana? Sana bakmaya geldiğimde yatağının içinde şununla uyuyordun. Dolabın kapağını açıp vermut şişesini havaya kaldırdı. Neredeyse boşalmıştı. Yatağın altındaki öteki şişeyi de buraya koydum dedi. Niçin benden bir bardak istemedin? Belki içmeme izin vermezsin diye düşünmüştüm. Ben de seninle birlikte biraz içerdim. Sen iyi bir kızsın. Yalnız başına içmen iyi değil senin için dedi. Bunu yapmamalısın. Peki, arkadaşın Miss Berkeley geldi dedi. Gerçekten mi? Evet, ondan hoşlanmadım. Hoşlanacaksın, felaket iyi bir kızdır. Başını salladı. İyi olduğuna eminim. Birazcık şu yana çekilebilir misin? İyi, kahvaltı için temizleyeceğim seni. Bir bez, sabun ve sıcak suyla yıkadı beni. Omuzunu yukarı kaldır dedi. Tamam, iyi. Berber kahvaltıdan önce gelebilir mi? Çağırması için kapıcıyı göndereyim. Dışarı çıkıp geri geldi. Çağırmaya gitti dedi ve elindeki bezi ıslatmak için leğene daldırdı. Berber kapıcı ile birlikte geldi. Yaklaşık 40 yaşlarında, yukarı kıvrık bıyıklı bir adamdı. Miss Chase'in benimle işi bitmişti. Dışarı çıktı. Berber yüzümü ovalayıp tıraş etti. Çok ciddiydi. Benimle konuşmaktan kaçınıyordu. Sorun nedir? Bana verecek haberlerin yok mu hiç? Diye sordum. Hangi haberler? Hangisi olursa. Kasabada neler oluyor? Savaş zamanı şimdi dedi. Düşmanın her yerde kulağı var. Başımı kaldırıp ona baktım. Lütfen yüzünü kımıldatma deyip tıraş etmeyi sürdürdü. Sana hiçbir şey anlatmayacağım. Senin derdin ne? Ben bir İtalyanım. Düşmanla konuşmak istemiyorum. Üstelemedim. Eğer dilinin teki ise usturanın altından ne kadar çabuk kurtulursam o kadar iyi olacaktı. Bir kez yüzüne bakmayı denedim. Dikkat et dedi. Ustura çok keskin. İşi bitince parasını ödedim ve yarım lira bahşiş verdim. Bozuklukları geri verdi. İstemem. Cephede değilim. Ama ben bir İtalyanım. Cehennemin dibine git. İzninle deyip usturalarını gazete kağıdına sardı. Dışarı çıkarken 5 bakır parayı yatağın yanındaki masanın üzerinde bırakmıştı. Zili çalınca içeri Miss Chase girdi. Kapıcıya buraya gelmesini söyleyebilir misin lütfen?
Olur.
Kapıcı içeri girdi. Gülümsemesini bastırmaya çalışıyordu. Berber deli mi?
Hayır signor, bir yanlış yaptı. Çok iyi anlamamış, sizin Avusturyalı bir subay olduğunuzu söylediğimi sanmış.
Of dedim. Ho ho ho diye güldü kapıcı. Çok gülünçtü. Yapacağınız tek bir harekete bakıyormuş dediğine göre. Baş parmağını boynundan geçirdi. Ho ho ho. Gülmemeye çalışıyordu. Ona sizin Avusturyalı olmadığınızı söylediğimde ho ho ho. Ho ho ho dedim acı bir sesle. Benim boynumu kesmiş olsaydı ne gülünç olurdu. Ho ho ho.
Hayır sinyor, hayır hayır. Sizin Avusturyalı olduğunuzu düşündüğü için öylesine korkmuştu ki. Ho ho ho.
Ho ho ho dedim. Çık dışarı.
Dışarı çıktığında koridorda güldüğünü duyuyordum. Koridordan birinin geldiğini duydum. Kapıya baktım. Bu Catherine Berkeley'di. Odadan içeri girip yatağın başına geldi.
Merhaba bir tanem dedi. Genç, taptaze ve çok güzel görünüyordu. Daha önce hiç böylesine güzel birini görmediğimi düşündüm.
Merhaba dedim. Onu görür görmez aşık olmuştum. İçimde her şey tepe taklak olmuştu. Kapıya doğru baktı. Kimsenin olmadığını görünce yatağın yanına oturdu, eğilip beni öptü. Onu aşağı çekip öperken yüreğinin çarptığını hissediyordum.
Çok tatlısın dedim. Buraya gelmeyi başardığın için harikasın.
Çok zor olmadı ama kalmak zor olabilir.
Kalmak zorundasın dedim.
Ah öyle güzelsin ki. Onun için çıldırıyordum. Gerçekten burada olduğuna inanamıyordum. Sımsıkı sarıldım.
Böyle yapmamalısın dedi. Bunu yapacak kadar iyi değilsin.
İyiyim iyiyim gel haydi.
Hayır yeterince güçlü değilsin.
Güçlüyüm gerçekten lütfen.
Beni seviyor musun?
Seni gerçekten seviyorum.
Senin için çıldırıyorum.
Gel haydi lütfen.
Yüreklerimizin çarpışını hissedebiliyor musun?
Yüreklerimize aldırdığım yok benim. Ben seni istiyorum. Senin için deliriyorum.
Gerçekten seviyor musun beni?
Bunu söyleyip durmasana. Gel haydi lütfen.
Lütfen Catherine.
Tamam ama yalnızca bir dakikalığına.
Peki dedim. Kapıyı kapat.
Bunu yapamazsın. Yapmamalısın.
Gel haydi konuşma. Lütfen gel.
Catherine yatağın yanındaki sandalyede oturuyordu. Koridora bakan kapı açıktı. Üzerimdeki çılgınlık geçmişti. Kendimi hiç olmadığım kadar iyi hissediyordum.
Şimdi seni sevdiğime inanıyor musun diye sordu.
Ah çok tatlısın dedim. Kalmak zorundasın burada. Seni gönderemezler. Çılgınlar gibi seviyorum seni.
Çok ama çok dikkatli olmalıyız. Bu tam bir delilik. Böyle yapamayız.
Geceleri yapabiliriz.
Korkunç dikkatli davranmalıyız. Başka insanların önünde dikkatli olman gerek.
Olacağım. Öyle olmak zorundasın.
Çok sevimlisin. Beni seviyorsun gerçekten değil mi?
Bunu bir daha söyleme. Bunu söylediğinde bana neler olduğunu bilmiyorsun.
Öyleyse dikkatli olacağım. Sana daha fazla bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi gitmem gerek bir tanem. Gerçekten.
Hemen geri gel.
Elimden geldiğince çabuk geleceğim.
Hoşça kal. Hoşça kal tatlım.
Dışarı çıktı. Tanrı biliyor ya, ona aşık olmak istememiştim. Hiç kimseye aşık olmak istemiyordum ki.
Ama aşık olduğumu biliyor Tanrı.
Milano'daki hastanenin odasında yatakta yatıyordum. Kafamdan bin bir türlü düşünce geçiyordu. Sonunda Miss Chase girdi içeri.
Doktor geliyor dedi. Como gölünden telefon etti.
Buraya ne zaman varır?
Bu öğleden sonra burada olur.
Bölüm 15. Öğleden sonraya kadar hiçbir şey olmadı. Hastane doktoru zayıf, sessiz, ufak tefek bir adamdı. Savaştan rahatsız olmuşa benziyordu. Yüzünü kibarca buruşturarak kalçalarımdan çok sayıda küçük çelik kıymıklar temizledi. Adı kara benzer bir şey olan bir yerel uyuşturucu kullanıyordu. Bu uyuşturucu dokuyu donduruyor ve elindeki bistürü, pense ya da sonda donmuş bölümün altına girmedikçe acıyı hissettirmiyordu. Hasta uyuşturulan alanın sınırlarını çok kesin hissedebiliyordu. Bir süre sonra doktorun narin elleri yorulmuştu. Bir röntgen çekmemizin iyi olacağını söyledi. Sondayla çalışmanın yeterli olmadığını söylüyordu. Röntgen Ospedale Maggiore'de çekildi. Röntgeni çeken doktor heyecanlı, becerikli ve güler yüzlüydü. Röntgeni öyle çekiyorlardı ki omuzlarından kaldırılan hasta makinenin içinden daha irice yabancı cisimleri kendi gözleriyle görebiliyordu. Filmler hastaneye gönderilecekti. Doktor benden cep defterine adımı, alayımı ve duygulu bir şeyler yazmamı istedi. Yabancı cisimlerin çirkin, acımasız ve vahşice olduklarını söyledi. Avusturyalılar it oğlu itlerdi. Kaçını öldürmüştüm? Ben kimseyi öldürmemiştim ama doktora hoşnut etmek istiyordum. Bir yığını öldürdüğümü söyledim. Miss Chase benimle gelmişti. Doktor kolunu ona dolayıp Kleopatra'dan daha güzel olduğunu söyledi. Anlamış mıydı söylediğini? Kleopatra Mısır'ın eski kraliçesiydi. Evet, elbette anlamıştı. Ambulansla küçük hastaneye geri döndük. Bir süre ileri geri taşındıktan sonra sonunda yine yatağımdaydım. Filmler o gün öğleden sonra geldiler. Doktor Tanrı yardım ederse bugün öğleden sonra gelirler demişti ve geldiler. Catherine Berkeley onları bana gösterdi. Kırmızı zarfların içindeydiler. Zarfların içinden çıkarıp ışığa tutuyordu. İkimiz de baktık. Şu senin sol bacağın dedi. Sonra filmi zarfın içine geri koydu. Bu da sağın. Kaldır şunları ortadan dedim ve yatağa gel. Gelemem dedi. Yalnızca sana bunları göstermek için bir dakikalığına getirmiştim. Dışarı çıktı, ben de yattım. Öğleden sonra hava ısınmıştı. Yatakta yatmaktan bıkmıştım. Kapıcıyı gazete almaya gönderdim. Bulabildiği bütün gazeteleri. Kapıcı geri dönmeden önce odadan içeri 3 doktor girdi. İşlerini iyi yapmayı beceremeyen doktorların birbirlerini arama ve yardım isteme eğiliminde olduklarına dikkat etmiştim. Apandisitinizi doğru dürüst çıkaramayan bir doktor, sizi bademciklerinizi bile çıkarmayı beceremeyecek başka bir doktora gönderir. Gelenler böyle 3 doktordu. İşte genç adam bu dedi hastanenin narin elli doktoru. Nasılsınız dedi sakallı uzun boylu sıska doktor. Elinde kırmızı zarflarının içindeki röntgenleri tutan üçüncü doktor hiçbir şey söylemedi. Sargıları çıkaralım mı diye sordu sakallı doktor. Elbette, lütfen sargıları açın hemşire dedi hastanenin doktoru Miss Chase'e. Miss Chase sargıları açtı. Eğilip bacaklara baktım. Sahra hastanesindeyken biraz bayatlamış hamburger kıymasına benziyorlardı. Şimdi kabuk bağlamışlardı. Diz şişmiş ve morarmıştı. Kemik içeri göçmüştü ama iltihap yoktu. Çok temiz dedi hastanenin doktoru. Çok temiz ve iyi görünüyor. Hımm dedi sakallı doktor. Üçüncü doktor hastane doktorunun omuzunun üzerinden bakıyordu. Lütfen dizinizi oynatın dedi sakallı doktor. Yapamam. Eklem hareketini yoklayalım mı diye sordu sakallı doktor. Kolundaki 3 yıldızın üzerinde bir şeridi vardı. Bunun anlamı kıdemli yüzbaşı olduğuydu. Elbette dedi hastane doktoru. İkisi birlikte parmaklarının ucuyla sağ bacağımı tutup büktüler. Acıyor dedim. Evet evet biraz daha ileri doktor. Bu kadarı yeter daha ileri gitmiyor dedim. Bölümsel eklem hareketi dedi kıdemli yüzbaşı. Doğruldu. Filmleri yeniden görebilir miyim lütfen doktor? Üçüncü doktor filmlerden birini ona uzattı. Hayır sol bacak lütfen. Elinizdeki sol bacak doktor. Haklısınız. Farklı bir açıdan bakıyordum. Filmi çevirdi. Öteki filmi de bir süre inceledi. Görüyor musunuz doktor? Işıkta yuvarlak ve keskin çizgili görünen bir yabancı cismi gösteriyordu. Bir süre daha filmi incelediler. Söyleyebileceğim tek şey var dedi sakallı kıdemli yüzbaşı. Bu bir zaman sorunu. 3 ay belki de 6 ay. Kesinlikle eklem sıvısının yeniden oluşması gerek. Kesinlikle zaman sorunu. Yabancı cismin çevresi sarılmadan böyle bir dizi açmaya vicdanım izin vermez. Size katılıyorum doktor. Ne için 6 ay diye sordum. Dizin güvenlik içinde açılabilmesinden önce yabancı cisimlerin çevresine sarılması için 6 ay gerekiyor. İnanmıyorum dedim. Dizinin sende kalmasını istiyor musun genç adam? Hayır dedim. Ne? Kesilmesini istiyorum dedim. Böylece ucuna bir kanca takabilirim. Ne demek istiyorsun? Bir kanca mı? Şaka yapıyor dedi hastane doktoru. Çok hafifçe omzuma vurdu. Elbette dizini korumak istiyor. Bu çok cesur bir genç adam. Gösterdiği cesaretten dolayı gümüş madalyaya aday gösterildi. Yürekten kutlarım dedi kıdemli yüzbaşı. Elimi sıktı. Söyleyebileceğim tek şey güvenli yanda olmak için böyle bir dizi açmadan önce en az 6 ay beklemenizin gerektiği. Kuşkusuz başkalarının görüşlerini de alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim dedim. Sizin görüşünüze değer veriyorum. Kıdemli yüzbaşı saatine baktı. Gitmeliyiz dedi en iyi dileklerimle. Benim de en iyi dileklerimle ve çok teşekkürler dedim. Üçüncü doktorla da el sıkıştık. Kapitan Varini, Tenente Henry, sonra üçü de odadan dışarı çıktılar. Miss Church diye seslendim. İçeri geldi. Lütfen hastane doktoruna bir dakika geri gelmesini söyler misiniz? Kasketi elinde geri gelip yatağın yanında durdu. Beni mi görmek istemiştiniz? Evet, ameliyat olmak için 6 ay bekleyemem. Tanrı aşkına doktor, hiç 6 ay yatakta kaldınız mı? Bütün bu süre boyunca yatakta kalmayacaksınız. İlk önce yaralarınızı güneşe çıkarmanız gerek. Sonra koltuk değneğiyle dolaşacaksınız. 6 ay boyunca sonra da ameliyat olacağım. Güvenli yol bu. Yabancı cisimlerin çevrelerinin sarılmasını ve eklem sıvısının yeniden oluşmasını beklemek gerek. O zaman diz güvenli olarak açılabilir. Gerçekten de bu kadar uzun süre beklemem gerektiğini mi düşünüyorsunuz siz de? Güvenli yol bu. Kim bu kıdemli yüzbaşı? Milanoğlu çok usta bir cerrah. Kıdemli yüzbaşı öyle değil mi? Evet ama çok iyi bir cerrah. Bacağımın bir kıdemli yüzbaşının elinde oyuncak olmasını istemiyorum. Eğer gerçekten iyi olsaydı onu binbaşı yaparlardı. Bir kıdemli yüzbaşının ne olduğunu biliyorum ben doktor. Çok usta bir cerrahtır. Tanıdığım başka cerrahlardan çok onun yargısına güvenirim. Başka bir cerrah da görebilir mi? Elbette eğer istiyorsanız ama bana kalırsa Doktor Barella'nın görüşünü kabul ederdim. Başka bir cerraha gelip görmesini söyleyebilir miydiniz? Valentini'den gelmesini isterim. O kim? Ospedale Maggiore'nin cerrahı. İyi, gerçekten çok sevinirim. Doktor, 6 ay boyunca yatakta kalamayacağımı anlıyorsunuz değil mi? Yatakta kalmayacaktınız ki, ilkin güneş tedavisi görecektiniz. Sonra hafif alıştırmalar yapabilirdiniz. Sonra cismin çevresi sarıldığında sizi ameliyat ederdik. Ama 6 ay bekleyemem. Doktor narin parmaklarını elinde tuttuğu kasketin üzerinde gerip gülümsedi. Cepheye geri dönmek için mi acele ediyorsunuz bu kadar? Neden olmasın? Çok güzel bir şey bu dedi. Siz soylu bir genç adamsınız. Üzerime eğilip alnımı çok hafifçe öptü. Valentini'yi çağırayım. Kaygılanıp canınızı sıkmayın. İyi bir çocuk olun. Bir içki ister miydiniz? Hayır teşekkürler. Hiç alkol kullanmam. Bir bardakçık. Zili çalıp kapıcıdan bardak getirmesini isteyecektim. Hayır, hayır teşekkür ederim. Beni bekliyorlar. Hoşça kalın dedim. Hoşça kalın. 2 saat sonra odaya Doktor Valentini girdi. Çok acelesi vardı ve sivri bıyıkları dimdik havaya dikilmişti. Binbaşıydı. Yüzü güneşten yanmıştı ve sürekli olarak gülüyordu. Bu berbat şeyi nasıl yaptın bakalım diye sordu. Şu filmlere bakayım. Evet, evet, tamam. Bir keçi kadar sağlıklı görünüyorsun. Şu güzel kız kim? Senin kızın mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Ne berbat bir savaş değil mi? Nasıl hissediyorsun? İyi bir çocuksun. Seni eskisinden de daha iyi yapacağım. Acıyor mu? Eminim acıyordur. Şu doktorlar canını acıtmayı ne kadar seviyorlar değil mi? Şimdiye kadar neler yaptılar? Bu kız İtalyanca konuşamıyor mu? Öğrenmesi gerekirdi. Ne tatlı bir kız böyle. Ben öğretebilirdim ona. Ben kendim de burada hasta yatmak isterdim. Hayır istemezdim. Ama onun bütün hamilelik kontrollerini parasız yapacağım. Bunu anlıyor mu?